Ayrım 5.
Gülerek şöyle cevapladı Kamala. Hayır sevgili dostum, hayır. Samana'nın giysileri olacak mutlaka. Şık giysileri ve ayakkabıları olacak. Zarif ayakkabıları ve kesesinde bol para. Ayrıca Kamala'ya sunacağı armağanları olacak. Anladın mı şimdi ormandan çıkıp gelen Samana? Kafana yazdın mı hepsini? Elbette diye sesini yükseltti Siddhartha. Böyle bir ağızdan çıkan sözleri nasıl yazmam kafama? Dudakların taze çatlamış bir incir gibi Kamala. Benim dudaklarım da pembe ve taze. Tam senin ağzına göre göreceksin. Ama söyler misin Kamala? Ormandan gelerek senden sevme sanatını öğrenmek isteyen bu Samana'dan hiç korkmuyor musun? Bir Samana'dan ne diye korkacakmışım? Ormandan çıkıp gelen kafasız bir Samana'dan, çakalların arasından gelen ve kadınlar konusunda hiçbir şey bilmeyen bir Samana'dan. Ama güçlü biridir bu Samana. Korku nedir bilmeyen biri. İstediğini zorla yaptırabilir sana ey güzel kadın. Seni yağmalayabilir, incitebilir seni. Hayır Samana, hayır. Bunlar korkutmaz beni. Bir Samana ya da bir Brahman, biri gelir de kendisini yakalar, tüm bilginliğini, tüm dindarlığını ve düşünce derinliğini elinden zorla çekip alır diye hiç korkuya kapılmış mıdır? Hayır. Çünkü bu saydıklarım onun öz malıdır. Bunlardan ancak vermek istediği kadarını, vermek istediği kişiye verir. Kamala'nın durumu da böyledir. Tıpkı böyle. Sevişmenin hazlarında da yine böyledir durum. Güzel ve kırmızıdır Kamala'nın ağzı. Ama kendisi istemeden bu ağzı öpmeyi bir dene bakalım. Kendisini öpenlere pek çok hazlar sunabilen bu ağızdan bir damlacık bal alabilecek misin? Madem öğrenmeye yatkın birisin, şunu da öğren o zaman. Sevgi avuç açıp dilenilebilir. Para pulla satın alınabilir. Armağan olarak sunulabilir sana. Sokakta bulunabilir ama haydutlukla ele geçirilemez. Bu konuda yanlış yol seçmişsin kendine Samana. Hayır, hayır. Senin gibi sevimli bir delikanlı sevgiye böyle yanlış yoldan yaklaşmaya kalkarsa yazık olur doğrusu. Siddhartha gülümseyerek eğildi Kamala'nın önünde. Yazık olur Kamala. Ne kadar da haklısın. Hem de çok yazık olur. Hayır. Ne ben senin ağzındaki baldan bir damlasını kaybedeyim, ne sen benim ağzımdaki baldan. Dediğin gibi olsun. Siddhartha eksiklerini tamamlar tamamlamaz dönüp gelecek sana. Giysiler, iskarpinler ve para pulla gelecek. Ama söyle, tatlı Kamala, bana küçük bir öğütte de bulunamaz mısın? Bir öğüt mü? Neden olmasın? Çakalların yaşadığı ormandan gelen zavallı, cahil bir Samana'ya kim öğüt vermek istemez? Sevgili Kamala, madem öyle bir akıl ver. Nereye gideyim? Sözünü ettiğin üç şeyi bir an önce nerede bulabilirim? Dostum, pek çok kimsenin bilmek istediği şeydir bu. Hangi işten anlıyorsun, o işi yapmalı. Çalışmana karşılık da para, giysi ve iskarpin almaya bakmalısın. Yoksul biri başka türlü para sahibi olamaz. Hangi işten anlıyorsun bakayım? Düşünebilir, bekleyebilir, oruç tutabilirim. Bu kadar mı hepsi? Bu kadar. Ama şiir de düzebilirim. Bir şiir okusam sana, karşılığında bir öpücük verir misin? Neden olmasın? Şiirin hoşuma gitsin yeter ki. İsmi neymiş? Siddhartha bir an düşündükten sonra aşağıdaki dizeleri okudu. Gölgeli koruluğundan girdi içeri güzel Kamala. Esmer Samana dikiliyordu koruluğun kapısında. Lotus çiçeğini gördü. Eğildi önünde yerlere kadar. Gülümsedi. Teşekkürle karşılık verdi güzel Kamala. Tanrılara kurbanlar sunmaktan daha hoş diye düşündü Samana. Güzel Kamala'ya sungular sunmak daha hoş. Hızlı hızlı ellerini çırptı. Siddhartha'yı alkışladı Kamala. Kollarındaki altın bilezikler şangırdadı. Okuduğun dizeleri beğendim Esmer Samana ve doğrusu onlara karşılık sana bir öpücük vermek benim için bir kayıp olmayacak. Bakışlarıyla Samana'yı çekip getirdi yanına. Samana yüzünü Kamala'nın yüzüne eğdi. Dudaklarını taze çatlamış incire benzeyen dudaklarına bastırdı onun. Kamala uzun uzun öptü, bırakmadı Siddhartha'yı. Ve Kamala'nın kendisine nasıl öğretmenlik yaptığını, ne kadar bilge biri olduğunu, kendisini nasıl avcuna aldığını, bazen kendisinden itip uzaklaştırarak bazen kendisine cezbettiğini, bu ilk öpücüğün ardında her biri öbüründen değişik, her biri denenip sınanmış pek çok öpücüğün uzun bir dizi halinde kendisini beklediğini gören Siddhartha hayretler içinde kaldı. Derin derin soluyarak durdu, bilip öğrenmesi gereken şeylerin çokluğu karşısında bir çocuk gibi şaşkına dönmüştü. Dizelerin pek güzel diye yükseltti sesini Kamala. Zengin biri olaydım karşılığında altınlara boğardım seni. Ama şunu söyleyeyim ki şiirlerinle sana gereken parayı zor kazanacaksın. Çünkü Kamala'nın dostu olmayı istiyorsan çok paran olması gerekiyor. Nasıl da öpmesini biliyorsun Kamala diye kekeledi Siddhartha. Evet, bilirim öpmesini. Bunun için değil mi zaten ne giysilerin, ne iskarpinlerin, ne bileziklerin, ne daha başka güzel şeylerin eksikliğini çekerim. Peki ama sen ne yapacaksın Samana? Düşünmek, oruç tutmak ve şiir düzmekten başka bildiğin şey yok mu? Sungu törenlerinde söylenen ilahileri de bilirim dedi Siddhartha. Ama artık söylemek istemiyorum bunları. Büyü sözleri de bilirim ama artık ağzıma almak istemiyorum bunları. Kutsal kitapları okudum. Dur bakayım diyerek Siddhartha'nın sözünü kesti Kamala. Okuyup yazmasını biliyorsun demek. Elbette bazı kimseler bilir bunu. Pek çok kimse de bilmez. Ben de bilmem örneğin. Çok iyi bir şey okuyup yazabilmen. Çok iyi bir şey. Ayrıca büyü sözleri de ileride işine yarayabilir. O anda bir hizmetçi geldi koşarak hanımının kulağına bir şeyler fısıldadı. Ziyaretçim var diye sesini yükseltti Kamala. Durma hemen kaybol Siddhartha. Seni kimse burada görmemeli anladın mı? Yarın yine konuşuruz seninle. Ardından hizmetçi kıza dönen Kamala dindar Brahman'a beyaz bir üstlük vermesini söyledi. Neye uğradığını anlayamadan hizmetçinin kendisini çekip götürdüğünü gördü Siddhartha. Kız onu dolambaçlı yollardan geçirip bir kameriyeden içeri soktu. Bir üstlük verdi kendisini, sonra kameriyeden çıkardı Siddhartha'yı, kimseye görünmeksizin hemen koruluktan uzaklaşmasını tembih etti. Siddhartha da kendisine söyleneni yaptı. Ormanlar, yabancısı olmadığı için ses etmeden çıktı koruluktan, çitin üzerinden atlayıp geçti. Halinden memnun, koltuğunda dürülüp sarılmış giysiyle kente döndü. Yolcuların konakladığı bir hana varıp kapının yanı başında durdu. Sesini çıkarmadan biraz yiyecek dilendi. Pirinçli bir pasta tutuşturuldu eline. Belki hemen yarından başlayıp kimseden bir şey dilenmeyeceğim artık diye geçirdi içinden. Ansızın yüreğinde gurur ateşi alevlendi. Artık saman olmaktan çıkmıştı. Bundan böyle dilenmek yaraşmazdı kendisine. Pirinçli pastayı ortadaki bir köpeğe verdi. Kendisi yiyeceksiz kaldı. Ormanların dışında dünya içinde yaşamak basitmiş diye düşündü. Hiçbir güçlüğü yok. Henüz bir samanayken her şey güçtü. Her şey zahmetli, hatta umarsız. Oysa şimdi her şey kolay. Kamala'nın bana verdiği öpme dersi kadar kolay her şey. Gereksindiğim tek şey giysilerle para. Bunlar da ulaşılması kolay, yakın hedefler. Bir kimseye uykuyu haram edecek şeyler değil. Siddhartha Kamala'nın kentteki evini çoktan sorup öğrenmişti. Ertesi gün doğruca eve gitti. Kamala, işler yolunda diyerek karşıladı kendisini. Kamaswami seni bekliyor. Bu kentteki tüccarların en zenginidir. Beğenirse işe alacak seni. Kafanı çalıştır Esmer Samana. Araya başkalarını koyup senden bahsettirdim ona. Kendisine nazik davran, çok güçlü biridir. Ama fazla alçak gönüllülüğe de kaçma. Ona uşaklık etmeni istemem. Onun gibi biri olmaya çalış, yoksa memnun edemezsin beni. Kamaswami yaşlanmaya başladı. Rahatına bakıyor artık. Hoşuna gidersen sana işin pek büyük kısmını emanet edecektir. Siddhartha teşekkür ederek güldü. Onun dün ve bugün ağzına bir şey koymadığını öğrenen Kamala ekmekle meyve getirtti, ağırladı kendisini. Siddhartha'yı uğurlarken şansın varmış dedi. Birbiri ardından kapılar açılıyor önünde. Nasıl iştir bu anlamadım. Büyü mü yapıyorsun yoksa? Siddhartha, dün sana düşünmesini, beklemesini ve oruç tutmasını bildiğimi söylemiştim. Ama sen bunların bir işe yaramayacağını ileri sürmüştün dedi. Oysa çok işe yarayacaklar Kamala. Göreceksin. Göreceksin ki ormanda yaşayan samanalar pek çok güzel şey öğrenir. Sizin elinizden gelmeyen, Pek çok şey ellerinden gelir onların. Önceki gün saçı sakalı birbirine karışmış bir dilenciydim. Bir gün geçti aradan, Kamala'yı öptüm ve çok sürmeyecek bir tüccar olup para kazanacağım, senin değer verdiğin şeylerin tümünü ele geçireceğim. Anladık dedi Kamala. Peki, ben olmasaydım nice olurdu halin? Kamala yardımına koşmasaydı, ne yapardın şimdi? Sevgili Kamala dedi Siddhartha doğrulup kalkarak. Senin koruluğundan içeri girmek, sana gelmekle ilk adımı attım. Sen dünya güzeli kadından sevişme sanatını öğrenmeyi kafama koymuştum. Buna niyet ettiğim andan beri biliyordum ki amacımı gerçekleştireceğim. Bana yardım elini uzatacağını biliyordum senin. Koruluğun girişinde bana ilk kez baktığında bunu anlamıştım. Peki bunu yapmak istemeseydim? Ama istedin. Bak Kamala. Diyelim suya bir taş attın. En kısa yoldan suyun dibini boylar. Kendine bir hedef belirledi, kafasına bir şey koydu mu? Siddhartha'da değişik değildir durum. Siddhartha hiçbir şey yapmaz. Bekler, düşünür, oruç tutar. Ama taş nasıl suyun içinde yol alırsa o da dünyadaki nesneler içinde yol alıp gider, bir şey yapmaksızın, kılını kıpırdatmaksızın bir şey çekip götürür onu. Düşecek oldu mu koy verir kendini, düşer. Belirlediği hedef kendine çeker onu. Çünkü hedefinden onu alıkoyacak hiçbir şeyin ruhundan içeri sızmasına izin vermez. İşte samanaların yanında Siddhartha'nın öğrendiği şey. Kalın kafalıların büyü diye nitelediği ve cinlerin başının altından çıktığına inandığı şey. Cinlerin başının altından çıkan hiçbir şey yoktur. Cinler yoktur çünkü. Herkes büyü yapabilir. Herkes belirlediği hedefe ulaşabilir. Yeter ki düşünmesini, beklemesini ve oruç tutmasını bilsin. Kamala kulak vermiş Siddhartha'yı dinliyordu. Sesini seviyordu onun, gözlerinin bakışını seviyordu. Belki de öyledir dedi alçak sesle. Konuştuğun gibidir belki dostum. Belki bir başka türlüdür Siddhartha yakışıklı bir erkek olduğu için bakışı kadınların gönlünü okşuyor, bu yüzden de şansı yaver gidiyordur. Bir öpücükle Kamala'ya veda edip ayrıldı Siddhartha. Dilerim öyledir öğretmenim. Dilerim bakışım hep gönlünü okşar. Dilerim hep şans getirirsin bana. Çocuk insanların yanında. Siddhartha, tüccar Kamaswami'yi görmeye gitti. Bir zengin evi gösterdiler kendisine. Uşaklar onu alıp paha biçilmez halılarla döşenmiş yollardan geçirdiler. Bir odadan içeri soktular. Burada Kamaswami'yi bekledi Siddhartha. Derken Kamaswami girdi içeri. Hayli ağarmış saçlarla, ihtiyatla bakan, çok zeki gözler ve arzulu bir ağızla tez canlı, esnek vücutlu bir adamdı. Evin efendisi ve konuk nazikçe selamladı birbirini. Bana anlattıklarına göre diye konuşmaya başladı tüccar. Sen bilgin biriymişsin. Ama bir tüccarın yanında iş arıyormuşsun kendine. İş aradığına göre geçim sıkıntısına düşmüş olmalısın. Hayır diye cevapladı Siddhartha. Sıkıntıya düşmedim. Şimdiye kadar da asla maddi sıkıntı içinde yaşamadım. Şunu bilmeni isterim ki, samanaların yanından geliyorum. Uzun zaman onlarla birlikte yaşadım. Samanaların yanından geliyorsun. Nasıl maddi sıkıntı içinde olmazsın? Samanalar parasız pulsuz insanlar değil midir? Demek istediğim buysa evet, beş parasız biriyim diye cevapladı Siddhartha. Ama kendi gönlümde istedim böyle olmayı. Yani sıkıntı içinde sayılmam. Peki, elinde avucunda olmadığına göre neyle doyuracaksın karnını? Bunu düşünmedim henüz Sayın Kamaswami. 3 yılı aşkın bir süredir 5 param yok. Ama neyle geçineceğimi asla düşünmüş değilim. Öyleyse başkalarının parasıyla geçindin. Belki öyle oldu. Ama Sayın Tüccar Kamaswami'nin kendisi de başkalarının parasıyla geçiniyor. İyi söyledin. Ama başkalarının parasını bedavadan almıyor. Karşılığında onlara mal satıyor. Gerçekten öyle anlaşılan. Herkes alıyor, herkes veriyor. Hayat böyle. Peki paran olmazsa ne vereceksin söyler misin? Herkes kendisinde olan şeyi verir. Savaşçı güç verir, tüccar mal, öğretmen ders, köylü pirinç, balıkçı da balık. Çok güzel. Peki senin verebileceğin şey nedir? Bildiğin meslek, elinden gelen iş nedir? Düşünebilirim, bekleyebilirim, oruç tutabilirim. Hepsi bu kadar mı? Sanırım bu kadar. Peki bunlar neye yarar? Orucu alalım örneğin. Ne yararı var bunun? Hem de çok yararlı şeydir efendim. Yiyecek bulamayan birinin yapabileceği en akıllıca şey oruç tutmaktır. Siddhartha oruç tutmasını öğrenmeseydi, senin ya da bir başkasının yanında mutlaka iş bulup çalışacaktı bugün. Açlık buna zorlayacaktı kendisini. Ama oruç tutabildiğine göre rahatlıkla bekleyebilir. Sabırsızlık diye bir şey bilmez, sıkıntı çekmez hiç. Açlık denen şey isterse uzun zaman çullansın başına, o yine gülüp geçer. İşte buna yarar oruç efendim. Haklısın Samana, ben şimdi geliyorum. Odadan çıkıp giden Kamaswamy az sonra elinde rulo yapılmış bir kağıtla döndü. Bunu okuyabilir misin diyerek kağıdı konuğuna uzattı. Siddhartha kağıttaki yazıya bir göz attı. Bir ticaret sözleşmesiydi bu. İçindekileri okumaya koyuldu. Mükemmel dedi Kamaswamy. Şu kağıda da bir şeyler yazar mısın? Siddhartha'ya bir kağıtla bir kalem verdi. Siddhartha da birkaç şey yazıp kağıdı kendisine geri uzattı. Kamaswamy kağıdın üzerindeki yazıyı okudu. Yazmak iyidir ama düşünmek daha iyi. Akıllılık iyidir ama sabretmek daha iyi. Yazına hiç diyecek yok diye sesini yükseltti tüccar Kamaswamy övgüyle. Birbirimizle konuşmamız gereken birkaç şey daha var. Bugünlük benim konuğum ol, burada kal. Siddhartha teşekkür edip daveti kabul etti ve tüccarın evinde kaldı. Giysiler getirildi kendisine, iskarpinler getirildi, uşaklardan biri de her gün banyosuyla ilgilendi. Günde iki kez zengin bir yemek çıkarıldı önüne ama Siddhartha günde yalnız bir defa yemek yedi ve ne et koydu ağzına ne şarap içti. Kamaswamy işlerinden bahsetti. Malları ve depoları gösterdi ona, hesapları gösterdi. Bilmediği pek çok şey öğrendi Siddhartha, çok dinledi, az konuştu. Beri yandan Kamala'nın sözlerini unutmayarak Kamaswamy karşısında asla ondan aşağı biri gibi davranmadı. Tüccarı kendisine kendi ayarında, hatta kendisinden de üstün biri gibi davranmaya zorladı. Kamaswamy işlerini titizlikle, çokluk canla başla gören biriydi. Siddhartha'ya gelince bütün bu işlere kurallarını titizlikle öğrenmeye çalıştığı ama içeriğine bir türlü ısınamadığı bir oyun gözüyle bakıyordu. Evinde kalalı pek fazla bir zaman geçmemişti ki Siddhartha işlerinde Kamaswamy'ye yardım etmeye başladı. Ama her gün belirli bir saatte üzerinde şık giysiler, ayaklarında zarif iskarpinlerle gidip güzel Kamala'yı ziyaret ediyordu. Çok geçmeden yanında armağanlar da götürmeye başlamıştı. Kamala'nın kırmızı ve zeki dudakları pek çok şey öğretmişti kendisine. Narin ve esnek elleri pek çok şey öğretmişti. Sevgide henüz bir çocuk sayılan ve körü körüne doymak bilmeksizin dipsiz bir uçuruma dalar gibi sevi hazlarından içeri dalmaya heveslenen Siddhartha, bir kez haz vermeden haz alınamayacağını, her jestin, her okşayışın, her dokunuşun, her bakışın ne kadar küçük olursa olsun vücuttaki her köşenin kendine özgü bir gizle donatıldığını, bu gizi keşfetmenin keşfeden kişiyi mutlu kılacağını öğrendi Kamala'dan. Ayrıca bir şeyi daha öğrendi. Her sevi şenliğinden sonra sevgililer birbirlerinden ayrılmadan biri ötekine hayranlıkla bakacak, hem yenmiş hem yenik düşmüş biri gibi davranarak gerek kendisinde gerek karşısındakinde bir bıkkınlık ve boşluğun beri yandan sömürdüğü ya da sömürüldüğü duygusunun doğmasını önlemeye çalışacaktı. Siddhartha güzel ve akıllı sanatçı Kamala'nın yanında harikulade saatler yaşadı. Öğrencisi oldu, aşığı oldu, dostu oldu onun. Şimdiki yaşamı tüccar Kamaswamy'nin ticaret işlerinde değil, Kamala'nın yanında değerleniyor, anlam kazanıyordu. Kamaswamy önemli mektupları ve sözleşmeleri kaleme almakla görevlendirmişti Siddhartha'yı. Ve önemli bütün işleri onunla konuşmaya, görüşmeye giderek alışmıştı. Siddhartha'nın pirinçten ve yünden, gemicilikten ve ticaretten pek anlamadığını ama elinin uğurlu olduğunu görmüş, sükunet ve serin kanlılıkta kendisine üstün sayılacağını, yabancı insanların dertlerini dinleme ve ruhlarına nüfus etmede kendisini yaya bıraktığını anlamıştı. Bir dostuna, bu Brahman demişti, doğru dürüst bir iş adamı değil, olacağı da asla yok ileride, kendini bütün yüreğiyle işe vermiyor ama başarının ayaklarına kadar geldiği insanların sırrı var bu adamda. Doğuştan şanslı doğmuş belki. Belki bir büyü söz konusu. Belki de samanalardan öğrendiği bir şey. Her zaman işlerle oynuyor gibi bir hali var. Kendisini tümüyle sarıp sarmaladığı, tümüyle onu avcuna aldığı yok işlerin. Başarısızlıktan asla korkmuyor, asla bir kayıp tasalandırmıyor kendisini. Dostu tüccar Kamaswamy'ye bir öğütte bulunarak, "Senin hesabına yaptığı işlerin kazancından üçte birini ver bakalım kendisine," dedi. "Ama bir kayıp söz konusu olursa bunun da yine üçte birini ödet. O zaman işe daha bir canla başla sarılacaktır." Kamaswamy dostunun öğüdünü tuttu. Ne var ki Siddhartha pek umursamadı bunu. Payına düşen kazancı istifini bozmadan alıp kabullendi. Bir kayıp söz konusu olduğunda da gülerek "ne yapalım, bu iş kar getirmedi," deyip çıktı. Gerçekten de işler Siddhartha'yı pek ilgilendirmez görünüyordu. Bir defasında büyük bir pirinç ürünü satın almak için bir köye gitti. Ama köye vardığında baktı ki ürün başka bir tüccara satılmış. Öyleyken pek çok gün köyden ayrılmadı. Köylüleri yedirip içirdi, çocuklarına bakır paralar dağıttı, bir düğünde hazır bulundu ve yaptığı yolculuktan hayli memnun halde döndü. Kamaswamy hemen dönüp gelmediği, boş yere zaman ve para harcadığı için çıkıştı kendisine. Siddhartha da şöyle cevap verdi: "Bırak söylenmeyi sevgili dostum. Paylayıp azarlamalarla asla bir yere varılamaz. Ortada bir zarar ziyan varsa bana ödetirsin, olup biter. Ben yaptığım yolculuktan pek memnunum. Pek çok insan görüp tanıdım. Bir Brahman'la dostluk kurdum. Köydeki çocukları dizlerime oturtup hoplattım. Köylüler bana tarlalarını gösterdi. Kimse bir tüccar gözüyle bakmadı bana." "Pek hoş bütün bunlar," diye sesini yükseltti Kamaswamy içerlemiş. "Ama gerçekte bir tüccarsın sanırım. Yoksa yalnızca eğlence olsun diye mi yaptın bu yolculuğu?" "Elbette," diye güldü Siddhartha. "Elbette eğlence olsun diye yaptın. Başka ne için olacaktı? Yeni insanlar, yeni yerler tanıdım. Başkalarının bana gösterdiği güler yüzlülüğün ve güvenin hazzını yaşadım. Dostlar edindim kendimi. Bak azizim, Kamaswamy olaydım, pirinç alma işinden bir şey çıkmayınca kızıp öfkelenir, çarçabuk döner gelirdim. Zaman da, para da gerçekten boşa harcanırdı. Ama ben güzel günler geçirdim köyde. Bilmediğim şeyler öğrendim. Çeşitli hazlar yaşadım. Kızıp sinirlenmeler, acele ve telaşlarla ne başkalarını ne kendimi üzüntüye soktum. İleride belki daha büyük çapta bir ürün satın almak için ya da ne bileyim bir başka amaçla aynı köye gidersem oradakiler yüzleri gülerek ve neşeyle karşılayacaktır beni. Ben de o ilk gidişimde acele etmediğim ve öfkeyle davranmadığım için kendime övgüler döşeneceğim. Yani bu bahsi kapatsan iyi olur dostum. Kızıp söylenmelerle üzme canını. Bir gün gelir de dersen ki bu Siddhartha'nın zararı dokunuyor bana. Bir tek söz yeter. Siddhartha çekip gider hemen.